Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahlayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın periskopçular aşağıdan. Son ayın içindeyiz biliyorsunuz. Bu ayın sonunda artık periskop yok. Tekrar konuşacağız, anlatacağımı da söylemiştim. Ama özetle bir kez daha söyleyeyim. Buradan muhtemelen olduğu gibi tası tarağı alıp Twitter'a geçeceğiz. Belki yeni bir mecra olarak bir ihtimal Facebook üzerinden de yayın başlayabilir. Oradan da devam edebiliriz. Bakarız, onu konuşuruz zaten ayın sonunda. Ama bugün periskopçular aşağıdan şu 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşunu kullanarak ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yaparak diğer dostları davet ettim. Bugün tribün konuşacağız biraz. Tribün nedir? Yani içinizden bazıları şimdi işi biraz gevşetip hemen diyecek ki ne oldu dün Ankara'da yenildi Galatasaray, sen de futbol muhabbeti başlatacaksın. Yok, alakası yok, öyle bir tribün değil bu. Yani onun üzerine ayrıca konuşulabilir ama benim bahsettiğim tribün öyle bir tribün değil. Bu öyle bir tribün ki bir iktidarı ayakta tutabilmek için onun her türlü yalanına, dolanına, talanına, rezaletine, yaptığı bütün insan hakları ihlallerine sessiz kalan bir tribün ve o tribünün boşalmasından söz edeceğiz bugün. Tuhaf gelişmeler yaşanıyor ama doğrusunu isterseniz dünya siyaset tarihi açısından baktığınız zaman bugün yaşadığımız kendi gücünden zehirlenen bir iktidarın kendini tasfiyesi. Tamamen bence böyle yorumlayabiliriz. Evet, bir 10 gündür aralıksız olarak Sait Faik Çalışman'ın da etkisi var. Böyle hani edebi cümleler sokuşturmakta kaçınılmaz hale geliyor. Günde 8 saat Sait Faik okuyunca farklı kaynaklardan kafa bir yerde gidiyor ama inanın gerçekten bu cümleyle özetlenebilir bugün yaşadığımız şey. Kendi gücünden zehirlenen bir iktidar. Neden kendi gücü diyorum? Hani normalde demokrasilerde iktidarları sallayan demokrasiler öyledir, iktidarlar gelir ve gider, sandığa çıkar herkes. Sandıkta boyunun ölçüsünü alır, iyidir, kötüdür, ya devam eder ya da gider, yerine yenisi gelir. Ama burada mesela iktidarları sallayabilecek bir muhalefetten, uzun süreli bir muhalefetten söz etmek mümkün değil. Yani AKP'nin, Erdoğan'ın iktidara geldiği, başı tabii Abdullah Gül'le başlıyor ama olsun, iktidara geldiği günden hesaplayacak olursak, 2002 yılından hesaplayacak olursak artık 18,5 sene oldu ve 18,5 sene içinde doğru düzgün etkin bir muhalefet karşısında görebildiğimizi söyleyemeyiz. Mesela dün de yayında çok hatırlatan oldu. Neden konuşmadık pazartesi sabah diye. Bir önceki sene üzerinde çok uzun durmuştuk. Hatta ben o günün özelliklerini, nasıl yaşandığını size doğrudan bir muhabir tanıklığıyla anlatmıştım. Mesela 1 Mart tezkeresinin kabul edilmeme yıl dönümü olarak bile düşünseniz, o dönemde yapılan muhalefetin içinde bile AKP'nin kendi direnci, ana muhalefet partisinin direnci kadar büyüktü, emin olun. Doğru, yani Deniz Baykal'ın da diğer muhalefet milletvekillerinin de etkinliğini göz ardı etmek, haklarını yemek kuşkusuz doğru olmaz, haksızlık olur. Ama AKP muhalefeti bile kendi içinden çıkartan bir parti haline geldi. Güç o kadar büyük zehirledi. Gerekçesi de şu. Kuşkusuz bunun birkaç tane ayağı var. Mesela bu ayaklardan bir tanesi medya. Onu ayıralım. Biraz daha sonra konuşalım onu. Ama burada kendi içinden yetiştirdiği siyasetçilerle eski kabuğundan kurtulduğu partinin tasfiyesine girişmesiydi bence en önemli etkeni. Nedir bu? Anlatmaya çalıştım. Şu, milli görüş gömleğini üzerinden çıkarttığını iddia ederek iktidara gelenler uzunca bir süre aslında gömleği çok da uzağa asmadılar biliyorsunuz. Çünkü iktidarda yalpalamanın neye mal olabileceği konusunda önlerindeki tek örnek 28 Şubat'tı ve böyle demokrasi dışı bir müdahalenin karşısında nasıl durulacağı konusunda Türkiye'nin de doğrusunu isterseniz bir tecrübesi yoktu. Hani burada hep hakkını teslim ettik ya, 27 Nisan e-muhtırası yaşandığında Adalet ve Kalkınma Partisi hakikaten dik durdu. Ciddi anlamda dik durdu. O gün Yaşar Büyükanıt'ın, ben bugün baktığım zaman hiç de saygıyla falan anmıyorum. Yaşar Büyükanıt'ın o yayınladığı 3-5 satırlık e-muhtıra Türkiye'de demokrasinin kuşkusuz çok daha büyük yara almasına yol açtı. Hayır, sadece askerin siyasete müdahalesi anlamında değil. Tam tersine siyasette de askerin tasfiyesiyle, askeri vesayetin tasfiyesiyle gündeme geleceğini söyleyerek, iddia ederek gelen ve yargının tasfiyesine yol açan bir iktidarın güçlenmesini sağlayarak. Hatırlayın o gün yaşananları. Yani Cemil Çiğ'in başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü olarak kameraların karşısına geçip eski bakanlar kurulu salonunda yaptığı açıklamayı bir muhabir olarak ben izledim. Ve orada söylediği şeylerin tamamının altına imza atıyorum. Ama bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün unsurlarıyla demokrasiye inandığı için karşısında durduğu bildiri falan değildi. Orada varlığını sürdürmek için diş gösterebilecek durumda olacak kadar güçlü olduğunu fark eden bir iktidar vardı. Ve o günden başlayarak aslında yani 27 Nisan E-Muhtırası'ndan başlayarak AKP içinde kendi içinde bir tasfiyenin başladığını da söylemek mümkün. Çıkan haberleri hatırlayın. Mesela ben bir NTV muhabiri olarak, NTV parlamento muhabiri olarak çok net hatırlıyorum. Hemen bu olayların ardında, önünde, çok kısa bir süre öncesinde de yaşanmıştı aslında. Mesela Meclis Başkanı Bülent Arınca askerlerin yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı. Haberin tartışılma gerekçesi askerler kaç dakika oturdu? Kaç dakika oturdu? İnanın sadece bu kadarı konuşuluyordu. Çünkü Bülent Arınç kendi meclis başkanlığının fotoğrafçıları aracılığıyla askerlerin girişi, çıkışı, kamera görüntüleri falan filan hepsini medyaya servis etti ve dedi ki hayır denildiği gibi hani oturup sağ olun hayırlı olsun deyip kalkmadılar, oturdular, konuştuk falan filan. Bir yandan yani şunu demeye çalışıyorum. Bir yandan aslında askeri vesayetin tasfiyesi için uğraştığını söyleyerek, bunu iddia ederek iktidara gelenler bir yandan da ne olacağını çok bilmiyordu. Ama ne zaman ki cemaatin etkisi, the cemaatin etkisi, bugün Fethullah Gülen terör örgütü diyorlar yani, onun etkisi daha da belirgin hale geldi, işte o zaman AKP rahatladı. Açılan kumpas davalarını düşünün, kozmik odaya girilmesini düşünün, Bülent Arınca suikast iddialarını düşünün falan filan, öyle bir gündem boğuldu ki, bunun içinden işte AKP çekildi kenara ve seyretmeye başladı. Oysa işte orası zehrin en ağır yayılmaya başladığı, bünyeye artık tamamen dağılmaya başladığı noktaydı. Çünkü cemaat birlikte yürüdüğü ortağının tasfiyesine girişti. Aynı şekilde hem Mart ayında hani 1 Mart'ta tezkerenin reddi demeyin, reddedilmedi çünkü tezkere. Kabul edilmemekle reddedilmek ikisi farklı şeylerdir aslında. En azından siyaset yapım anlamında, o siyaset teorisi anlamında farklıdır. Ama mesela Şubat krizi de aynı şekilde Türkiye'de cemaatin artık net bir şekilde diş göstererek ben varım hatta istersem sen yoksun demeye başladığı dönemde. Türkiye'de yargının resmen bunların ellerine teslim edildiğini herkes biliyordu. Bağırıyordu, bas bas bağırıyordu insanlar. Birileri sessiz kalıyordu. Mesela o birileri bugün çok ciddi şekilde yargı bozukluğunun gadrine uğramış durumdalar. Ahmet Altan bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. En önemli örneklerinden şu anda içeride hala içeride devam eden hayatının o dönemde bakıldığında böyle olacağını eminim kendi aklından geçirmemiştir hiçbir şekilde. Hani bugün aydın sorumluluğu üzerinden Ahmet Altan tartışanlar doğrudur en azından biat etmemesi anlamında bir şey söylenebilir ama o gün aydınların başına gelenlere sessiz kaldığında kimsenin unutmaması gerekiyor. Bugün yaşananlar o günden kendini göstermişti. Onun için diyorum dünya siyaset tarihinde biz yeni bir örneğini görüyoruz sadece. Güç zehirlenmesiyle kendini bitiren bir iktidara şahit oluyoruz. Dedik yani yargıyı teslim ettiler tamamen diye. Yargı eliyle Türkiye'de bir tasfiye başladı. O kadar hızlı bir tasfiyeydi ki bu. Bir yandan Türkiye'de aydınları olduğu gibi toplumsal yaşamın içinden söküp bir tarafa atma çalışması, öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tasfiyesiyle sonuçlandı. Elbette akıllarda şöyle bir gelişme de vardı. Türkiye'nin kanayan yarası 1984'ten beri on binlerce şehit verilmiş insanla bu ülkenin bütün kanını, emeğini, parasını, her şeyini sömüren bir terörle mücadele belasının içinde elbette hassas karın oydu. Ona da el atmakta gecikmedi insanlar. Bu benim ısrarla samimiyetsiz bir düzlem diye adlandırdım. Ve kuşkusuz hani çok da şükür ediyorum bunun için ayrıca. 5,5 sene geçtikten sonra insanlar o samimiyetsizliğin ne olduğunu bugün daha net görüyorlar çünkü. Önceden söylediğinde çok anlaşılmıyordu. Biraz ayağı havada kalıyordu gibi sanki cümlenin. Ama şimdi daha net anlıyor herkes. O samimiyetsiz ortam içinde o yumuşak karnı da kullanmaktan kaçınmadılar. 2009 yılında açılım, demokratik açılım, barış kardeşlik projesi, Türkiye'nin yenilenmesi, ot, çöp adına ne derseniz deyin çok önemli değil ne konuştuğumuzu biliyorsunuz sonuçta. Ankara'da polis kolejinde hani Anıttepe'de Gençlik Caddesi'nin sonundaki o binada eski binada başlayan çalışmalarla birlikte öyle bir noktaya geldi ki bu hikaye. Mesela Türkiye akil adamlarla dolaşılmaya başlandı. Çünkü başlatılan projeyle ilgili olarak deniliyordu ki Türkiye bütün sorunlarını halletti. Ama Kürt sorunu, ki o gün hani bugün ne Kürt sorunu lan falan diyenler var ya, o gün Kürt sorunundan söz ediyorlardı. Yok, ikisi beraber değil. Devlet Bahçeli bağırıyordu, ne Kürt sorunu, ne mozaiği falan diye bağırıyordu. Ama bugün önemli değil. Bugün tekrar AKP'nin yanında aynı yerden devam ediyor. O gün Erdoğan'ın ağzından Kürt sorunu sözünü duymuştuk ve bu sorunun çözümünün ancak bugünün iktidarıyla yapılabileceğini, çünkü iktidarın yeterince bunu yapabilecek kadar güce sahip olduğunu söylüyordu. Ve ne tuhaf ki bugün iktidarın içinde bir yerde kendine bir kıçlık yer açmaya çalışan insanlar o gün bu çözümün yaşanabileceğine inanmıyorlardı. Mehmet Metiner bunun en önemli örneklerinden biriydi, biliyorsunuz. Hani o ortaya çıkan video ile birlikte kendisinin hayatını yere paralel şekilde 6-7 ay geçirmesini gerektiren, öyle sonuçlanan bir dönem yaşandığını hatırlayacaksınız. Ama o gün başlayan sürece samimiyetsiz deme gerekçem bu değil benim. Herkes çok iyi biliyordu ki böyle bir mücadele başlayacaksa toplumsal iknanın da önce yapılması gerekiyordu. Ama AKP projenin bu ayağını bilinçli olarak atladı. Yani istedi ki toplum buradaki kavgayı, tartışmayı kendi içinde yaşasın. Proje başarılı olursa zaten ben kazanırım. Başarısız olursa şeytanlaştırma projesi işe yaramış olur. Yani burada masadan kalkan, masayı deviren, ortalığı pisliğe boğan HDP olarak görünür. Ve ben yine siyaseten Kürtlerin tasfiyesiyle devam ederim bu sefer hayata. AKP'nin projesi bu. HDP açısından ya da o dönemki öncülleri açısından baktığınız zaman da proje şu: biz barıştan kaçan insanlar olarak görünmek zorunda değiliz. Bunu gösteririz. Olursa olur, olmazsa hükümetin bu konuda ne kadar samimiyetsiz olduğu görülür. Ama herkes bu B planıyla işe başladığı için çok çabuk çöktü. Yani o akil adamların Türkiye turları, orada konuşulanlar falan insanların kafasını bunaltmaktan başka, kafasının içinde bir sıcaklık yaratmaktan başka bir işe yaramadı. Üzerine gelen habur görüntüleri, kurulan seyyar mahkemeler, televizyon ekranlarından söylenen operasyonlar yapılmasın talimatını ben verdim sözleri. Bütün bunları duyan insanlar, bu sefer dışarıdaki insanlar, elinde bu kadar korkunç bir güç olan iktidarın nasıl olup da bu gücü böyle anlamsız bir yere yönlendirmeye başladığını tartışmaya başladı. Bakın, ben iddiayla şunu söylüyorum. Daha önce de kurmuştum bu cümleyi. AKP için gerilemenin başladığı dönem bence o 2009 dönemi. Gücün en fazla olduğu dönem. Belki kendi siyasi güçlerinin hani o istatistiki söylemle de peak yaptığı, zirveye çıktığı dönem. Oradan sonra keskin bir düşüş başladı. Ve o günden bugüne gelirken pek çok örnek konulabilir. Yani öyle diyorsun ama bak şöyle bir işlem yapıldı, öyle diyorsun ama Türkiye bunu yaşadı falan filan diye. Bunların hepsine eyvallah. Ama kademeli olarak bir gerileme olduğunu görmek için çok da zeki olmaya bence ihtiyaç yok. Mesela o gün başlayan tartışmalarla birlikte Türkiye yerini sorgulamayı da biraz dünya önünde tartışmaya başladı. Ne demek bu? Şu demek. Türkiye o güne kadar, o gün yapılan çalışmalar da dahil olmak üzere, mesela Bakanlar Kurulu çalışmalarının tamamının içine bir numaralı gündem maddesi olarak Avrupa Birliği ile ilişkileri koydu. Ama hepimiz çok iyi biliyorduk ki Avrupa ile ilişkileri sallayan falan yok. Çünkü 2002 döneminde çok hızla başlayan, kurulan, hatta birebir ilişkilerle de hakkını teslim etmek lazım, birebir ilişkilerle de devam ettirilen Avrupalı liderlere yönelik o teveccüh giderek gerilemeye başladı. Tam tersine AKP bu kez kendi içinde, yani Türkiye sınırları içinde, ve bir de böyle bir takıntısı var çünkü biliyorsunuz bu yeni değil, bu ta rahmetli Erbakan'dan kalma bir takıntı, İslam coğrafyası olarak adlandırdığı yerdeki gücü bütün dünyada demokrasi tarihindeki bir güce tercih etti. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani sonuçta iktidardaki insanlara baktığınız zaman yani bunu niye tercih ettiklerini anlamak çok zor değil. Çünkü bunun için gerçekten bir aydın birikimi gerekiyor diğerini yapabilmek için. Ama AKP'nin elinde öyle bir birikim falan yok. AKP biraz daha böyle pragmatist siyasetin sonucu. Günlük hemen faydasını sağlayıp günün karını cebine indirdikten sonra kenara çekilen bir siyaset anlayışı bu. Böyle bir tercihin etrafında da Türkiye, hatırlayın yine o dönemi, işte Afrika'ya açılım çabaları, dünyanın ezilen mazlum halklarıyla birlikte olma çabaları, Filistin'le beraber hareketler, hatırlayın bunları mesela, Kuzey Irak'a yönelik çalışmalar, Suriye ile aynı şekilde belirginleşen dönem, dünya devlerine kafa tutma çalışmaları, düşürülen Rus jeti falan filan. Mesela bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman o dönemde Tayyip Erdoğan İslam coğrafyası içindeki bir sivrilmeyi kendisi için başat bir gelişim unsuru olarak gördü. Yapılabildi mi? Elbette ki hayır. Eğer yapılabilmiş olsa bugün bunu konuşmazdık. Ve tartıştığımız nokta bambaşka bir şey olurdu. Yani İslam coğrafyası içindeki o muhteşem gücümüz neden geriliyor diye konuşurduk. Oysa ben size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki öyle bir şey olmadı. Hatta tam da Şahmat Rumuzlu izleyicinin söylediği gibi Arap Baharı'nın yaşandığı dönemde burada Türkiye öyle bir tekme yedi ki, tokat demiyorum, öyle bir tekme yedi ki o gün söylenen yalanlar için bizde ayrı bir kategori açılmak zorunda kaldı. Hani dedik ya, bu gücün belirli unsurları var. Bir tanesi medya mesela, konuşacağız. Siyaset bunun en önemli unsuru ama içinde akademik dünya çıktı bir de. O gün televizyon ekranlarına yağdırılan kerametleri kendinden menkul bir çeşit, bir tür, bir yerden, bir şekilde akademik unvan sahibi olmuş tipler televizyon ekranlarında Arap Baharı'nın ne kadar hızlı biteceğini, bunun içinden Türkiye'nin ne kadar güçlenerek çıkacağını, Esad'ın Esed olmasıyla birlikte zulmünün nasıl onu yok edeceğini falan anlatmaya başladılar. Üzerinden geçen zaman o kadar ağır bir zaman ki, yani söz ettiğimiz kabaca 10 yıllık bir dönem artık. Ve bu 10 yıllık dönemin içinde görüldü ki Orta Doğu'da oluşan dengeler Türkiye'den bağımsız oluşuyor. Yani o akademisyenlerin bize anlattıklarının %100'ü yalan. Sadece onlar, ben şöyle yayınlar yapmış insanlar biliyorum mesela. En fazla 6 ayı var Esad'ın. Söylendiği tarih ne biliyor musunuz? 2012. En fazla 6 ayı var. 9 sene geçmiş üzerinden. Ve bu sadece bir öngörüsüzlük olarak açıklanamaz. Bugün yayında konuştuğumuz tribünün oluşturulma çabaları. Çünkü burada anlatılan şey insanları tribüne toplama çabası. Orta Doğu coğrafyasının abiyi biziz. İslam coğrafyasının büyüğü biziz. Avrupa'ya kafa tutan biziz. Rus jetini düşüren biziz. Talimatı bizzat ben verdim falan. Hatırlayın o böbürlenmeleri. Kürt sorununu çözmeye ben çıktım fakat bunlar çakal çıktı. Hepsini tasfiye ettim falan. Bunları bağıran insanlar. İşte o günden başlayan gerileme, ekonomik koşulların çok göz ardı edilmesi nedeniyle artık tribünlerin boşalmasıyla sonuçlanıyor bugün. Hiç evirip çevirecek falan değilim. Doğrudur. Hani siyaseten çok büyük başarısızlıkları var, siyaseten çok büyük abuklukları var. Hepsi doğru. Ama bugün AKP iktidarının gerilemesini getiren tek şey ekonomi. Emin olun, Türkiye'de ekonomi dik durabilseydi, yani Erdoğan'ın söylediği kadar iyi olabilseydi, bütün bunlara sessiz kalacak kesim, yani onlara dokunmasaydı bu kriz, bütün bunlara sessiz kalacak kesim tribünden ayrılmayı tercih etmezdi. Emin olun bundan. Yani pasta çok büyük olsaydı, 2007'den başlayan o tasfiye çalışmaların içinde cemaat iktidar kavgası 6-7 yıllık bir süreç içinde Gezi'nin o insanları artık bağırtan, yeter artık diye bağırtan haklı çıkışıyla birlikte o gün yaşanan 17-25 Aralık rezaletleri hepsi birbirinin ortasına gelmeseydi, 7 Şubat MİT krizi yaşanmasaydı Türkiye'de, bütün bunlar ekonomiyle de bağlantılandırılmak zorunda kalmazdı. Oysa bugün tribünlerin boşalmasının tek gerekçesi var, ekonomi. Bakmayın siz, insanlar şimdi anlatıyorlar işte insan hakları eylem planı, insan hakları çok geriledi falan. Ya bütün bunlar bizim yaşadığımız coğrafyada büyük hikayedir. Ve sadece bizim Anadolu coğrafyası için hikaye değildir. Emin olun Orta Doğu'da da, Yakın Asya'da da, Uzak Asya'da da böyledir. İnsanlar eğer çorbayı kaynatıyorlarsa çok fazla ses çıkartmazlar. Genelde yapı budur çünkü. Avrupalı'dan temel farkımız budur. Avrupalı iyi yaşarken bile neden iyi yaşamadığını, felsefi, neden daha iyi yaşamadığını felsefi anlamda sorgulamaya çalışır. Bizde yoktur öyle bir şey. Reaya bakışıyla, yani sultanın sana verdikleriyle yetin, şükürlü ol mantığıyla devam eden, öğretilen bir hayat tarzının içinde ekonomi bozulmasa hiç kimsenin sesi çıkmaz. Hiç kimsenin. Ufacık bıdırdanmalar olur. O bıdırdanmalar da emin olun kendi döneminde kendi Ahmet Altanlarıyla karşılaştırılır. Hiç sorun olmaz yani. Biri çıkar mesela çok güzel şeylerden bahseder. Mustafa Sarıgül çıkar mesela. Tam bu dönemde olduğu gibi. Bir golf sahasının önünde tarımsal gelişim anlatır. Umrunda değildir. Anlamaz zaten kendisi de. Metin Feyzoğlu çıkar. Yapılan düzenlemelerin bizi nasıl aya taşıyacağını anlatır. Ama bütün bunlar ekonomi ayağı eksikse olmaz. Bugün AKP'nin güç zehirlenmesi sonucu iktidarını kaybetmeye artık koşar adım gidiyor olmasının, tribünlerin boşalmasının tek temel gerekçesi ekonomidir. Diğeri, ya altını doldurabiliriz, doldurabilirsiniz, sizler de bir şey anlatabilirsiniz. Ama emin olun ayağı çok yere basmaz. Yani insanlar Türkiye'de çorbayı kaynatabilecekleri düzlemde bunları çok tartışmazlar. Tekrar söylüyorum, sadece bizde değil, Anadolu coğrafyası içinde değil, Orta Doğu'da da böyledir, Asya'da da böyledir. Değişmez bu. Afrika'da da böyledir. İnsanlar karınları doyduğu, çorbaları kaynadığı sürece bunları çok ses çıkartmamayı marifet zannederler. Çünkü bir yandan hem hükümdara bağlılıktır burada söz konusu olan, yani bir gün bir takdir alınabilme ihtimalidir. Sırtının sıvazlanması, yanağının okşanması, hani çok iyi durumdaysa belki de bir makas alınması en fazla. Hem bu beklenir, hem de öbür yandan aslında eşitliği sadece kendi lehine bozacak bir gelişme bekler insanlar. Nasıl yani? Mesela o insanların içinden birileri yükselip daha fazla refaha kavuşabilir. Ama bakın, bugün tribünler boşalıyorsa AKP'nin artık bir yeni yalakaya yer açmak için eski yalakalardan bir tanesini makamından kaldırma zorunluluğunda. Ortalık birbirine girmiş durumda. Dün yaşandı daha bu. Televizyon ekranında sadece AKP'ye takla atmak dışında, abuk sabuk, cahil cahil konuşmak dışında hiçbir şey yapmayan, yalan yazan bir gazetenin temsilciliğinden bir televizyon kanalının temsilciliğini atlayabilmek için biri, o televizyon kanalının temsilciliğine oturtulmuş kişi kaldırılıp o başka bir yere götürülüyor. Ama unutmayın, bu karşılıklılık Birleşik Kaplar Kanunu gereğince birinin birini ittirmesiyle sonuçlanacak. Ve her zaman bu tasfiyenin sonunda birileri işsiz kalacak. Yani artık her yalakayı besleyecek zemin de yok. Öyle bir makam mevki de yok. Çünkü paranın dönüşü kesildiği anda ekonomik çarkın durmasıyla birlikte bu sistemin kendi kendini taşıyabilme ihtimali sıfır bile değil. Bakın görüyoruz işte. Yırtılmanın tek temel gerekçesi bu. AKP bugün tribünleri dolduramıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki iyi söylüyorsunuz. Tamam eyvallah da mesela parti kongrelerinde hınca hınç, lebalep doldu ortalık. Ama onlar, o taraftarlar, emin olun defalarca alkışlayın diye uyarılmış tayfa. Yani ellerine dağıtılan kağıtların gerekçeleri, slogan sıralamasının gerekçesi bu. Artık zorlamadan bunlar yapılamıyor. Birileri parasını ödemeden yapamıyorsunuz bunları. Önceden bu çoğunluğun içinde kendine bir kıçlık yer açmayı düşünen, bu ihtimali gören herkes bu toplulukla beraber hareket etmeyi göze alırken bugün bundan bir sonraki kademeyi düşünüyor. Ve medyada yeni bir yalakayı oturtabilmek için eski bir yalakayı kaldırma gerekçeniz bu artık. Başka çareniz yok. Oynatılan satranç taşları bir süre sonra satranç tahtasının içinde çok saçma bir dağılma işaret ediyor. Yani bu oyunun AKP açısından bitirilebilme şansı yok. AKP'nin bu oyunu kazanmayı bırakın, bu oyunda bir süre sonra hamle yapabilme yeteneği kalmayacak. Çünkü ekonomiyle ancak beslenebilir bu hikaye. Dün enflasyon rakamı açıklandı biliyorsunuz. Biz Şubat ayı enflasyonunu öğrendik. Rakamın hiçbir önemi yok. Koyun bir kenara. İşte şu kadar baz puan artmış. Bırakın. Türkiye enflasyonla yaşamaya alışmış bir ülke haline geldi. Bu cümle benim yaş kuşağım için çok sıkıntılı, çok rahatsız edici bir cümledir. Çünkü biz gerçekten de tam bu cümleyle beraber büyüdük hepimiz. Enflasyonla yaşamaya alışan, enflasyon canavarının gazetelerin günlük karikatür bantlarında artık çok sıradan bir karakter haline geldiği bir dönemde büyüdük biz. Hepimiz biliyoruz. Oysa bugünün iktidarı insanlara refah önerirken, refah iddiasıyla, onlara müreffeh bir hayat sağlayacağı iddiasıyla gündeme gelirken enflasyon da bitirilecek kademelerden bir tanesiydi. Ama bugün görüyoruz ki Türkiye'de işsizlik ve enflasyon artık toplumun üzerine yapışmış durumda. Ve üreticinin olmadığı bir düzlemde Türkiye kaderini tarımsal anlamda da başkalarına emanet ederek devam ettiği için tamamen birilerinin vicdanına teslim edilmiş durumdayız. Bunun temel getirisine işte tribünün boşalma gerekçesi bu. Kriz böyle olduğu zaman herkesi etkiliyor. Yani geçmişte mesela AKP'ye yakın olan il, ilçe, taşra, belde teşkilatlarında bir şekilde kendine bir kıçlık yer açmış insanlar iktidarın nimetlerinden yararlanabilirken bugün öyle bir şey de yapamıyorlar. Çünkü iktidarın bir nimeti yok. Çünkü iktidarda da yok. Yani şunlar artan işte araç giderleri, sarayın şatafatı, lüks bilmem ne. Bütün bunlara eyvallah da farkında mısınız? Hiç karşılama, uğurlama hiçbir şey yapılmıyor. Bu sadece pandemiyle alakalı falan değil. Harcanacak para yok. Gerçekten yok. Gerçek anlamda yok. Böyle olduğu zaman mesela beşli çete birbirine giriyor işte. Bu haberi yapmak zorunda kalıyor iktidar medyası bile. Çünkü onların da içlerinden 5 taneden bir tane yakın olduğu biri var. Türkiye'de bütün ihaleleri alan bu beşli grup birbirine dalıyor çünkü pasta yok artık ortada. Pastadan alınacak paydan söz etmiyorum fark ederseniz. Pasta yok. Çünkü o pastayı birilerine zaten daha önceden pay etmek zorundasınız. İşte böyle baktığın zaman da elinde tek bir şey kalıyor. Hamaset. Yani farklı açılardan kahramanlık pompalamak, topluma şöyle iyisin böyle aslansın, öbür türlü kaplansın gazını verebilmek. Burada işte atılan bir takım adımlar son derece kritik öneme haiz. Ne demek bu? Şu demek. Dün partilerin grup toplantısı sırasında bence hani pek çok açıdan eleştirdik, tavrını doğru bulmadığımı söyledim ama dün mesela Meral Akşener'in HDP'li milletvekillerinin fezlekelerine ilişkin söylediği söz var ya, iktidarın sonunu getirecek cümle o işte. Çok kilit bir cümle. Biz bu isteğinin arkasında ne olduğunu biliyoruz muhterem, yemeyiz bu numarayı dedi ya Meral Akşener. İktidarı bitirecek kritik cümle bu işte. Çünkü burada ısrarla anlatmaya çalıştığım bir şey var. Hepiniz biliyorsunuz, duyuyorsunuz. Dedim ki burada, hatta bu haftanın başında konuştuğumuzda da bazı izleyiciler bununla ilgili ya çok mutlu oldular, bazıları çok gerildiler, bazıları anlamaya çalıştılar. Hani Saadet Partisi'nin efsane genel başkanı, Refah Partisi'nin işte milli selametten başlayan o görüşün, milli görüşün efsanesi Necmettin Erbakan'ın anma törenindeki o fotoğraf vardı ve o fotoğrafla ilgili olarak dedim ya, sevseniz de sevmeseniz de, isteseniz de istemeseniz de bu fotoğraf verilecek, verilmek zorunda. Bazıları onu bu fotoğrafın verilmesi iyi oldu, ben de destekliyorum diye anlamış. Böyle bir destek yok. Siyasi görüşlerimiz ayrı bizim. Tam tersine ben insanların ideolojik görüşlerinin daha ortada, daha net olmasını savunan insanlardan biriyim. Anlatmaya çalıştığım şey işte Meral Akşener'in dün söylediğiyle gerçekleşen şey. Siz bunu yapın, o fotoğrafı verin ya da vermeyin. Toplum o fotoğrafı veriyor zaten. Çünkü toplumun çıkarları ortaklaştı ve AKP bunu kendi güç zehirlenmesiyle topluma bizatihi kendi yaptırdı. Hiç kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Mesela bugün Türkiye'de kendini dindar olarak tanımlayan insanlar, dinin nasıl ekonomik amaçlarla kullanıldığını, nasıl yalan dolana bağlandığını, akraba kayırmacılığı konusunda, Türkiye'nin artık nepotizm konusunda, akraba kayırmacılığı konusunda, eş dost kayırmacılığı konusunda, dünya siyaset jargonuna yeni bir kavram armağan edecek kadar büyüdüğünü görmüyorlar mı? Gerçek dindarlar, bu ülkenin samimi dindarları, midesi bulandığı için bu insanlara bakmaktan imtina etmiyorlar mı? Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklamalar, Diyanet İşleri Başkanı'nın sessiz kaldığı artık her cuma namazı çıkışının Türkiye'de siyasi mesaj verilecek bir arena haline gelmesini sokaktaki insan görmüyor mu? Evet, ben dindar bir insan değilim, benim hayatımda önemli bir yeri yok. Ama etrafınızda ya da bu yayını izleyen dindar insanlar, samimi dindarlar, siz kendinize sorun. İtiraf ettiniz ya da etmediniz. Rahatsızlık duymuyor musunuz bundan? Cami bu işin yeri değil ki. Türkiye'de en katı, en dik laikliğin uygulandığı dönemlerde bile ısrarla caminin ve kışlanın mutlaka siyasetten azade dış tutulması, onun mutlaka dışında tutulması gerektiği konusunda bütün ülke hemfikirdi. Hepimiz, yalan mı? Bugün öyle bir şey yok. Bugün cuma namazı çıkışları, her şekilde, her hafta mutlaka siyasi mesajların verildiği arenalar haline geliyor. Dediği doğru Ergün'ün. Cumalığı boş ver, şehit cenazeleri. Şehit cenazeleri aynı şeyi yaşatıyor. Ve Türkiye bunu, bu güç zehirlenmesini, her şeyi yaparım, istediğim yerde istediğim şeyi söylerim, istediğim insanı hapse attırırım, istediğim insanı hapisten çıkartırım, çalışan bir uçağa, hapis cezasının devam edeceği yargı tarafından belirlenmesine rağmen Deniz Yücel'i yetiştiririm. Çok böbürlenirim, atarım tutarım ama Trump denen adam tek bir cümlesiyle ekonomini mahvederim. Aptallık yapma dedikten sonra cart diye Türkiye'de hemen o güne kadar casus dediğim insanı bir uçağa koyar Amerika'ya yollarım sözünü görüyor. Ve bütün bunların yaşanma gerekçesi, emin olun, ekonomi. İnsanlar bunlara sessiz kalabilirdi. Bizim yaşadığımız coğrafyanın maalesef böyle bir ikiyüzlü durumu var. Bu hiç değişmiyor. Hiçbir zaman değişmiyor. Sadece Anadolu coğrafyasına has bir şey de değil bu. Orta Doğu'nun, Orta Doğululuğun da kaderi bu. Asya'nın da kaderi bu. İnsanlar güçlü yöneticilerle, Afrika'nın da kaderi bu. İnsanlar güçlü, ceberrut, ne derseniz deyin. Bir şekilde tek başına devlet yöneten insanları, İnsanlarla karşılaştıklarında önce çekiniyorlar ve o çekingenliği bir şekilde telafi edecek nokta olarak sadece ekonomiyi görüyorlar. Ne zaman ki ekonomi patlıyor, o saatten sonra kimsenin kaybedecek bir şey yok. Akıllara insan hakları geliyor mesela. Akıllara insanların yaşadıkları zulüm, sessizlik geliyor. Mesela New York'ta Madison Square'de bir anda bir levhada bir şeyler belirmeye başlıyor. Silence Turkey yazıyor. Üzerinde Stop Erdoğan yazıyor. Durdurun Erdoğan yazıyor. Sonra o insanlara bakıyorsunuz ki o insanlar tam da o grubu oluşturan insanlar. Bakın size bir şey anlatacağım. Sevgili Avni Bey, burada mısınız? Avni Batur. Sağ olsun, dün de onunla yazıştık işte. Avni Bey, bu hepinizin sosyal medyada gördüğü, hani bir anda New York'un göbeğinde cart diye beliriveren Erdoğan'ı durdurun reklamının kaç yüz bin dolara mal oldu kim bilir bilmiyorum. Şimdi içinizden bazıları der ki ya iyi de yani orada o reklamı verdin New York'un göbeğine, ne oldu? Dünyada çekilen her 10 selfie'den belki 4 tanesinde görünecek o. Öyle bir yerde duruyor ki istesen de istemesen de paylaşıyorsun. İstesen de istemesen de. Kim yapmış bunu? Bakıyorsun mesela adamların bir internet sitesi var. Silence Turkey. Sessizleştirilmiş Türkiye. Belki böyle çevirmek mümkün. Kendilerini nasıl tanıtıyorlar biliyor musunuz? Biz diyor bir grup avukat, hakim, akademisyen, gazeteci ve demokratik idealleri, evrensel insan haklarını kendine temel alan bir grup yüzlerce aktivistiz. Kim bunlar? Böyle deyince kim geldi aklınıza? The cemaat işte. O adamlar bile var olan ekonomik güçlerinin son kırıntılarıyla bunu yapmaya çalışıyorlar. Çünkü hiçbir şey ekonomiden soyutlanamaz. Bunu yapabildiğin zaman Türkiye Erdoğan'a mesaj verdiğini söylüyor. Peki bu ülkenin sıradan insanları? Bu ülkenin sıradan insanları? Yani orada o reklama verecek parası olmayan. Burada... İşini kaybetmiş, artık yıllardır iş bulabilme ümidini yitirmiş, bugünün iktidarını desteklemeyen insanları. Yani geçmişin ortaklıklarının içinde birinden birini tutmak zorunluluğu olmayan insanları. Bizim elimizde tek şey var. Demokrasi. Onun ötesi yok. Ama şu sessizliğe kapılmamamız lazım. Ne bunların anlattığı. Yani adamlar böyle öyle isimler var ki içlerinde. Saçma sapan şeyler baktığın zaman diyorsun ki lan bunlar... Bunlar zaten Türkiye'de yaşarken bu işin bu hale gelmesinin müsebbibi olan insanlar. Bir grup avukat, savcı, hakim. Çok ilginç. Hepsini de tanıyoruz. Bizim elimizde sadece demokrasi var. Ve şunu bilip şu direncin içinde devam etme gücü var sadece. Bugünün iktidarı bütün demokrasilerde olduğu gibi iktidarlar gelir, iktidarlar diyoruz ya. Bugün iktidar gidiyor. Bakmayın öyle çok böbürlenmelerine falan. Bakmayın insanların karşısına bir hafta önce sen teröristsin diye bağırarak çıkarken bugün hepinizi kucaklıyoruz demelerine. Burada hep konuştuğumuz gibi 5,5 yıldır hani bir 30 saniye bir taneniz dik durun be. 30 saniye dik durun, ben de canlı yayında dişimi kırayım diyorum ya. Bakın mesela daha dün sabah konu ettiğimiz HDP'yi fiilen de hukuken de kapatacağız diyen Cahit Özkan ne dedi? Seçimde sandığa gömeceğiz. İlginç. Hani hayatını bu kadar senedir, 38 senedir Türkçe konuşarak kazanan bir insan olarak diyorum ki yalan söylüyorsun Cahit Özkan. Senin söylediğin o dildi ki. Türkçe öyle bir dil değil. Ya Türkçe bilmiyorsun, mesela çık bunu söyle. Ya da senin parti yöneticilerin tam dün sabah söylediğim gibi ya kusura bakmayın bu böyle apır sapır konuşun. Biz bunu atıyoruz partiden demeleri lazım. Yoksa o görüş üstüne kalıyor işte. Çünkü Türkiye'de ekonomiden soyutlanamayacak bir başlık olarak sosyal gelişmelerin tamamında insanların düşmanlaştırılması artık AKP'ye yaramıyor. Gerçekten yaramıyor. Çünkü AKP'yi destekleyecek kimse kalmadı. Var olan grup artık yetmiyor. Ve o var olan grubu doyurabilmek için tam da medyadaki gelişmelerde olduğu gibi bir yalakayı bir yere oturtabilmek için başka bir yalakayı kaldırmanız gerekiyor artık. Bu nereye kadar gidecek? Diyor ya Cahit Özkan sandığa gömeceğiz diye. Adalet ve Kalkınma Partisi sandık önüne getirilmek zorunda kaldığında kendisi getirecek, mecburen getirecek, yapacak, yapmak zorunda kalacak. Ama o gün yaşadıklarının faturasını emin olun topluma çıkartmaya çalışacak. Yani biz çok iyiydik, çok iyi gidiyorduk ama muhalefet şuradan dürttü diyecek. Mesela sen domates patatesle ülkeyi terörize ettin diyecek. Öbür taraftan akademisyenlere küfredecek. Osman Kavala'ya bağıracak, Selahattin Demirtaş'a bağıracak. Kemal Kılıçdaroğlu'na ey diye çıkışacak yine. Çünkü çaresi kalmayacak. Ve hepimiz bilmeliyiz ki bütün bunlar yalan. Biz bir iktidarın kendini gücüyle zehirlemesine şahit oluyoruz. En güçlü olduğu andan itibaren başlayarak bugünkü gerilemenin temel gerekçesi bu. AKP artık tribünleri falan dolduramıyor. Tribünlerde sevgili Yılmaz'ın çizdiği gibi insanların baktığında gördüğü tek şey ekmek. Ve o ekmek yoksa siyaset yok bizim coğrafyamızda. O ekmek yoksa destek yok. Para yoksa Sen bana bir hak vermiyorsan, ekonomik anlamda önümü açmıyorsan, senin için yapabileceğim hiçbir şey yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yarın kitap konuşacağız. Dedim ya yayının başında. Ben artık resmen Sait Faik yiyip içiyorum. Umarım yarın hatasız, sizleri de üzmeden, ustaya da haksızlık etmeden. Çünkü bazılarınız çok rahatsız olacaksınız yarın duyacaklarınızdan. Bunu açıkça konuşalım, açıkça söyleyeyim de. Ben size bir Sait Faik güzellemesi falan yapmayacağım. Öyle bir şey olmayacak. Yani Sait Faik'in kişisel anlamda eksikliklerini, o eksiklikleri giderebilmek için yaptıklarını, yazdıklarını bir kenara koymayacağız. Tamamını konuşacağız. Ve onunla ilgili söylenenler, yazılanlar, çizilenler, üzerine yapılmış çalışmalar bizim için rehberlik sağlayacak. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam ben buradayım. Sait Faik'in kitabını konuşacağız önce. Kitap üzerinden ama bütün Sait Faik geçmişi, külliyatı üzerinden de yazarı tanımaya çalışacağız. Ama bir saat sonra geleceğim, gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun işte. Haftanın son gününde edebiyat konuşup 45-50 dakika kafayı biraz sağaltmak, ruhları bir parça inceltmek için yarın sabah buradayım. Tercih sizin. Seçin bir tanesini ve birlikte olalım. Oturup konuşalım ki bizi bu kadar zorunlu halde birbirimizden uzaklaştırmaya çalışanlara direnebilelim. 5,5 yıldır yaptığımız gibi. Becerebilir miyiz? Vallahi bence beceririz. Bu yayının devamı için yapabilecekleriniz var. Patreon'dan destek olmak, unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atarak destek vermenin başka yollarını sormak gibi. Ama hiç değişmeyecek bir metot var ki o en önemlisi. Burada olmak. Burada olmak, bir de YouTube'dan izleyenler için şu beğeni işareti var ya, beğendiyseniz tabii onu tıklamak. Çünkü onu yaparsanız YouTube bu yayını başkalarına da önerecek. Bakın böyle şeyler izliyor bu insanlar. Bir bakın isterseniz, bakmanızda fayda olabilir diyecek. Bunu da yapabilirsiniz. İkinci yayında görüşebileceklerimize şimdiden biraz sonra görüşürüz diyelim. Yarın için bekleyenlere, yarın görüşebileceklerimize de edebiyatta kalın diyelim. Yarın Sait Faik konuşmak üzere veda edelim. Ama her şeyin ötesinde hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, güzel, rahat, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün dileyim ben. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.